Ayrım 4, sayfa 36. İbnül Mansur'la iki genç kızın öyküsü. Ey bahtı güzel şahım, Halife Harun Reşit'in ülkesinin sorunlarından duyduğu kaygıyla sık sık uykusuz kaldığı pek bilinen bir durumdur. İşte yine bir gece bir yandan öte yana dönüp durduğu halde bir türlü uyuyamamış ve bu çabalarının nafileliğinden dolayı iyice bezmiş, o zaman üzerindeki örtüyü şiddetle ayak darbeleriyle atmış ve el çırparak celladı Mesrur'u çağırmış ve ona "Mesrur, uyuyamadığıma göre bana bir eğlence aracı bul" demiş. O da, "Efendim, ruhu yatıştırmak ve duyguları uyutmak bakımından gece gezmelerine denk hiçbir şey yoktur. Dışarıda bahçede gece güzeldir. Ağaçların, çiçeklerin arasına inelim, yıldızları ve üzerlerindeki şahane süslemeleri seyredelim, ayın güzelliğine ve yıldızlar arasında ağır ağır ilerleyişine ve yıkanmak üzere suya düşmesine hayran olalım" diye yanıt vermiş. Halife, "Mesrur, ruhum böyle şeyler görmeyi istemiyor bu gece" demiş. Mesrur da yeniden söz alarak, "Efendim, sarayında 300 cariyen ve her bir cariyenin kendi başına bir odası var. Gidip onlara hazır olmalarını haber vereyim. Sonra gider, her bir odayı perde arkasından gözetir ve varlığını sezdirmeden her bir cariyeni tüm sade çıplaklığı içinde hayranlıkla seyredersiniz" demiş. Halife, "Mesrur, bu saray benim sarayımdır ve bu kadınların sahibi benim. Ama ruhum bu akşam bütün bunları arzulamıyor" demiş. O da yanıt vererek, "Efendim, emir buyur, önünde Bağdat'ın bilgelerini, bilginlerini ve şairlerini toplayayım. Bilgeler sana güzel sözler söyler. Bilginler yıllıklarda rastladıkları bilgileri aktarırlar. Şairler de koşuklu dizeler okuyarak ruhunu büyüler" demiş. Halife, "Mesrur, ruhum bu akşam bütün bunları arzulamıyor" diye yanıt vermiş. Mesrur yeniden söz alarak, "Efendim, baş döndüren sakiler, güzel görünüşlü hoş oğlanlar var. Ruhsatın olursa gidip sana arkadaşlık etmeleri için onlara haber vereyim" demiş. Halife, "Mesrur, ruhum bunu da arzulamıyor bu gece" diyerek yanıt vermiş. Mesrur, "Efendim, öyleyse başımı vur benim. Can sıkıntını dağıtmak için galiba bundan başka çare yok." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 347. gece olunca demiş ki, "Efendimiz öyleyse başımı vur benim. Can sıkıntısını dağıtmak için galiba bundan başka çare yok" demiş. Bu sözleri duyan Harun Reşit kahkahalarla gülmeye başlamış, sonra da, "Eh Mesrur, bir gün olabilir bu ama şimdilik git bakalım selamlıkta gerçekten görülüp dinlenmesi hoşa gidecek birileri var mı bak" demiş. Mesrur hemen bu buyruğu yerine getirmek üzere dışarı çıkmış ve yine hemen geri dönerek halifeye, "Ey emirül müminin, dışarıda eski kulağı kesik İbnül Mansur'dan başkasını bulamadım" demiş. Harun Reşit de, "Hangi İbnül Mansur?" "Şamlı İbnül Mansur olmasın" diye sormuş. "Hadım ağalarının başkanı, ta kendisi, o ihtiyar şeytan" demiş. Harun Reşit, "Getir onu içeri" demiş. Mesrur'un içeri soktuğu El Mansur, "Barış üzerine olsun ey emirül müminin" diyerek selam vermiş. Halife onun selamına karşılık vermiş ve, "Ya İbnül Mansur, bana serüvenlerinden birini anlatsana" demiş. O da, "Ey emirül müminin, sana gözümün tanıklık ettiği bir olayı mı yoksa işittiğim bir öyküyü mü anlatayım" diye sorarak yanıt vermiş. Halife, "Eğer şaşırtıcı bir olaya tanık olmuşsan onu anlat. Çünkü gözle görülen şeyler sadece anlatılırken duyulanlara yey tutulur" diyerek yanıt vermiş. O da, "Öyleyse ey emirül müminin, kulağını tam olarak bana ver ve candan bir ilgiyle izle" demiş. Halife, "Ya İbnül Mansur, işte sırf kulak kesildim, gözümü sana diktim ve de candan bir yüreğin ilgisiyle seni izliyorum" diye yanıt vermiş. Bunun üzerine İbnül Mansur şu öyküyü anlatmış. "Bil ki ey İmirül Müminin, ben her yıl Basra'daki vekilin Emir Muhammedül Haşimi'nin yanında birkaç gün geçirmek üzere bu kente giderim. Yine yılın birinde adetim gereği Basra'ya gittim. Saraya ulaşınca emiri sürek avına gitmek için atına binmek üzereyken gördüm. Hoş gelmeye selamlaşmalardan sonra beni kendisine yoldaşlık etmeye çağırdı. Ama ben ona, beni bağışla efendim, çünkü bir atı sadece görmek bile midemi bulandırır ama eşeğe binersem sorun olmaz. Ama bir eşekle sürek avına gidilmez ki, dedim. Emir Muhammed beni bağışladı ve bütün sarayı emrime vererek görevlileri tüm saygıyla iş görmek üzere hizmetime verdi. Ve orada ikamet ettiğim sürece benim hiçbir şeyden mahrum edilmememi tembihledi ve de buyrukları yerine getirildi. Emir saraydan ayrıldıktan sonra kendi kendime, vallahi ya İbnül Mansur, işte yıllar ve yıllar var ki Bağdat'tan Basra'ya düzenli şekilde gelmektesin. Ve bugüne kadar kentin içinde yaptığın tüm gezilerle saraydan bahçeye, bahçeden saraya gidip gelmelerle yetindin. Ama bunlar senin görerek eğitilmen için yeterli değil. Şimdi boş vaktin olduğuna göre git Basra sokaklarında ilginç bazı şeyler görmeyi dene. Zaten hazmı kolaylaştırmak için yürümekten daha çok yelenir şey yoktur. Öte yandan hazımda da güçlük çekmekte, bir tulum gibi yağlanıp şişmektesin dedim. Böylece ruhumun sağlığım uğrundaki bu başkaldırısına boyun eğerek hemen ayağa kalktım, en iyi giysilerimi donandım, biraz dolaşmak, sağda solda oyalanmak üzere saraydan çıktım. Sen çok iyi bilirsin ey Emirül Müminin. Basra'da 70 sokak vardır ve her bir sokak Irak ölçüsüyle 70 fersah uzunluğundadır. Böylece belli bir süre sonunda bunca sokak ortasında kaybolduğumu anladım ve şaşkınlık içinde gülünç olma korkusuyla yol sormayı göze almadan daha hızlı yürümeye koyuldum. Bu yüzden epeyce terledim ve de o kadar da susadım ve de müthiş güneşin cildimin duyarlı yağını sıvılaştıracağına inandım. Bir parça gölgelik bir yer bulup sığınmak için ilk sokağa girmekte acele ettim ve böylece çok güzel görünüşlü büyük bir evin girişinin bulunduğu bir çıkmaz sokağa saptım. Bu giriş yeri kırmızı ipekten bir kapı perdesiyle yarı yarıya örtülü bulunuyor ve evin bahçesine açılıyordu. Giriş bölümünün dışının iki yanında asma yapraklarının gölgesi altında kalmış mermer sıralar vardı. Ve bunlar sanki soluklanmak için beni çağırıyor gibiydiler. Alnımı silip sıcaktan pofurdayıp dururken bahçeden hüzünlü bir musikiye uydurulmuş şu sözlerle şarkı söyleyen bir kadın sesi duydum. Beni o genç alageyik terk ettiği günden beri yüreğim keder sığınağı oldu. Yoksa onun ileri sürdüğü gibi genç kızlar tarafından sevilmeye razı olmak ağır bir suç mudur? Şarkı söyleyen ses öyle güzeldi ve şarkının sözleri kafamı öylesine karıştırmıştı ki kendi kendime eğer bu şarkının beni inandırdığı gibi bu sesin sahibi söylediği şarkı kadar güzelse harika bir yaratık olmalı dedim. Bunun üzerine ayağa kalktım ve giriş yerine yaklaşarak yavaşça perdeyi kaldırdım. Kuşku uyandırmamak için görünmeden içeri baktım. Ve bahçenin ortalık yerinde biri hanım, öteki köleye benzeyen iki genç kız gördüm. İkisi de olağanüstü güzeldi ve köle utla şarkı söyleyene eşlik ediyordu. Ona baktığımda ayın 14. günkü haliyle bahçeye indiğine inandım ve bu konudaki şairin şu sözlerini hatırladım. Kıvrık kirpikleriyle büyük kılıçlardan ve çifte su verilmiş çelik mızraklardan kuşkusuz daha kesinlikle öldüren gözlerinde Babil'in şehveti parlar. Siyah saçları Yasemin boynuna düşünce acaba onu selamlamak üzere gelen gece midir bu diye kendime sorarım. Ya göğsündeki iki fil dişi yuvarlak nar mı yoksa memeleri midir? Ve gömleğinin altında böyle dalgalanan şey nedir? Endamı mı? Kıpırdayan kum mu? Yine bana şairin şu dizelerini hatırlattı. Göz kapakları iki nergis taç yaprağıdır. Gülüşü şafak gibidir. Ağzı iki yakuta benzer, leziz dudaklarıyla mühürlenmiştir. Ve tüm cennet bahçeleri gömleğinin altında soluk alır gibidir. Bunun üzerine ey Emirül Müminin içimden ya Allah, ''Ya Allah'' diye haykırmaktan kendimi alamadım ve orada öylece bunca harika güzellikleri gözlerimle içerek hareketsiz kaldım. O sırada genç kız başını benden yana çevirerek beni gördü ve hemencecik yüzüne peçesini indiriverdi. Ve sonra büyük bir öfkenin belirtileriyle udu çalan genç köleyi bana yolladı. O da yüzüme dikkatle baktıktan sonra bana, ''Ey şeyh, evlerinde oturmakta olan kadınlara böyle bakmaktan utanmıyor musun?'' dedi. Ve, ''Yaşlılığın ve beyaz sakalın sayılması gereken şeyleri saymanı sana öğütlemiyor mu?'' diye ekledi. Bahçede oturmakta olan genç kızın işitebileceği kadar yüksek sesle, ''Ey hanımım, hakkın var, yaşlılığım besbelli ama utanmam gerektiğine gelince bu başka şey.'' Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 348. gece olunca demiş ki, ''Ama utanmam gerektiğine gelince bu başka şey.'' dedim. Genç kız bu sözleri işitince ayağa kalktı ve yanımdaki kölenin yanına gelerek son derece heyecanlı bir sesle bana, ''Senin haremin olmayan bir evin kapısında durarak içeri bakmaktan beyaz sakalına yaraşmayan daha büyük utanç var mıdır ey şeyh?'' dedi. Eğildim ve ona, ''Vallahi ey hanımım, yaşamım üzerine yemin ederim ki sakalıma düşen utancım pek önemi yok. Buraya girişimin bir özrü var. Çünkü,'' diye yanıt verdim. ''Bana özrün nedir?'' diye sordu. ''Öldüğümü sandıracak kadar susuzluk duyan bir yabancıyım ben.'' diye yanıt verdim. ''Bana, bu özrü kabul ediyoruz zira, vallahi geçerli bir özür bu.'' diyerek hemen genç köle kıza dönüp ona, ''Güzel kızım, koş içecek su getir.'' dedi. Küçük kız gözden kaybolup biraz sonra üzerine altın tas konmuş bir testiyle ve yeşil bir peşkirle geri geldi. İçi saf miskle hoş bir şekilde kokulandırılmış taze su dolu tası bana sundu. Ben bunu aldım ve bazen evin hanımı olan genç kadına kaçamaklı hayran bakışlar, bazen ikisine birden açıkça minnet dolu uzun bakışlar fırlatarak suyu ağır ağır içtim. Böylece epeyce bir zaman geçince tası genç kıza iade ettim. O da bana ipek peşkiri vererek ağzımı kurulamamı söyledi. Ağzımı kuruladım, kendisine sandal ağacıyla kokulandırılmış peşkiri geri verdim ve yanından kıpırdamadım. Güzel genç kız benim hareketsizliğimin sınırı aştığını görünce canı sıkılmış bir edayla bana, ''Ey şeyh, Tanrı'nın yoluna koyulmak için hala ne bekliyorsun?'' dedi. Ona düşsel bir sesle, ''Ey hanımım, benim ruhumu tedirgin eden bazı düşüncelerim var ve sen beni kendi başıma çözemediğim düşüncelere dalmış olarak görüyorsun.'' diye yanıt verdim. Bana, ''Nedir bu düşünceler?'' diye sordu. Ona, ''Ey hanımım, eşyanın ters tarafını ve zamanın meyveleri olan olayların gidişini düşünüyorum.'' diye yanıt verdim. O da bana, ''Kuşkusuz bunlar ağır düşüncelerdir ve çağın getirdiği kötülüklerden hepimiz zaman zaman şikayet ederiz. Ama ey şeyh, böylesi düşüncelere bizim kapımızda kapılmaya seni iten şey nedir?'' diye yanıt verdi. Ben de, ''Sadece ey hanımım, bu evin sahibini düşünüyordum. Şimdi onu çok iyi hatırlıyorum. Bana bir zamanlar bahçesi olan tek evin bulunduğu bu küçük sokaktan söz etmişti.'' ''Evet, vallahi bu evin sahibi benim en iyi dostumdu.'' dedim. Bana, ''Herhalde dostunun adını hatırlıyor olmalısın değil mi?'' diye sordu. Ben de, ''Tabii ki hanımım, adı Ali bin Muhammed'di. Basra'nın tüm cevahircilerinin kahyasıydı. Çok yıllar oldu onu görmeyeli. Sanırım şimdi Tanrı'nın rahmetine kavuşmuştur.'' Bana ardında bir çocuk bırakıp bırakmadığını sormama izin ver ey hanımım dedim. Bu sözleri duyunca genç kızın gözleri yaşla ıslandı ve ''Tanrı'nın barışı ve lütufları Kahya Ali bin Muhammed üzerine olsun. Ey şeyh, madem ki sen onun dostuydun, bil ki rahmetli Kahya tek ardıl olarak Bedr adlı bir kız çocuğu bıraktı. Bu kız onun mallarının ve büyük servetinin tek varisidir.'' Bunu duyunca ''Vallahi dostumun kutsanmış kızı belki de sensin ey hanımım.'' diye haykırdım. Gülerek, ''Vallahi çok iyi tahmin ettin.'' diye yanıt verdi. O zaman Tanrı tüm kutsamalarını sende toplasın, ey Ali bin Muhammed'in kızı. Ama yüzünü örten ipek örtüden sezinlediğime göre, ey ay parçası, yüzünde büyük bir hüznün çizgileri yer etmiş. Bunun nedenini bana açıklamaktan çekinme. Zira belki de Allah beni güzelliğini bozan bu derdine çare olmayı deneyeyim diye buraya yolladı, dedim. Bana, ama sana nasıl olur da bu özel şeylerden söz ederim, henüz ne adını ne de sıfatını bildirmişken, diye yanıt verdi. Eğilip ona, ben senin kölen, Efendimiz Halife Harun Reşit'in dostluk onuru bağışladığı ve yakın arkadaşlarından biri seçtiği Şamlı İbnül Mansur'um diye yanıt verdim. Daha bu sözleri ancak bitirmişken, ey Emirül Müminin, Sit Bedr bana, evine hoş geldin, ey Şeyh İbnül Mansur, burada büyük ve dostça bir konukseverlik bulacaksın, dedi. Ve beni kendisini izleyerek eve girip kabul salonunda oturmaya çağırdı. Bunun üzerine üçümüz birlikte bahçenin dibinde bulunan kabul salonuna girdik ve oturup çok hoş olan alışılagelmiş serinletici şerbetten içtikten sonra Sit Bedr bana, madem ki ey Şeyh İbnül Mansur, yüzümdeki çizgilerden sezinlediğin derdimin nedenini öğrenmek istiyorsun, ilkin sadakatle sır saklayacağına dair yemin et, dedi. Ona, ey hanımım, sırrın gönlümde anahtarı bulunamayan bir çelik kasada olduğu gibi kapalı kalacaktır, diye yanıt verdim. O zaman bana, öyleyse dinle öykümü ey şeyh, dedi. Genç köle bana incelikle bir kaşık dolusu gül reçeli de sunduktan sonra, Sit Bedr, bil ki ey İbnül Mansur, ben aşka tutuldum ve sevdiğim kişi de benden uzakta bulunuyor. Bütün öyküm bu işte, dedi. Sit Bedr bu sözleri izleyerek büyük bir iç çekiş kopardı ve sustu. Ben de ona, ey hanımım, sen mükemmel bir güzellikte yaratılmışsın. Senin sevdiğin kişi de son derece yakışıklı olmalı. Adı ne onun, dedim. Bana, evet İbnül Mansur, sevdiğim kişi senin dediğin gibi tam anlamıyla yakışıklı. Kendisi Beni Şayban kabilesinin reisi Emir Cübayır'dır ve hiç kuşkusuz Basra'nın ve bütün İran'ın en hayran olunacak gencidir, dedi. Ben de, ey hanımım, zaten başka türlü olamazdı ama karşılıklı aşkınız sadece sözlerde mi kaldı, yoksa uzamış ya da zengin sonuçlar doğuran çeşitli buluşmalarla samimi kanıtlar oluşturacak kadar ileri gitti mi, dedim. O da, kuşkusuz buluşmalarımızın zengin sonuçları olmuş olacaktı. Şayet süresi yüreklerimizi bağlayacak kadar uzun olsaydı. Ama Emir Cübayır basit bir kuşku dolayısıyla bana sadakatsizlik etti, dedi. Bu sözleri duyunca, ey Emirül Müminin, Meltem onu toprağa doğru eğerse zambağın çamuru sevmesi ayıplanabilir mi? Hatta Emir Cübayır'ın kuşkularının temeli olsa bile senin güzelliğin canlı bir özürdür, ey hanımım, diye haykırdım. Güldü ve bana yeniden, dahası ey şeyh, keşke bir erkek söz konusu olsaydı. Ama Emir Cübayır beni bir genç kızı, şu gözlerinle gördüğün bize hizmet eden ince, tatlı kızı sevmekle suçladı, dedi. Tanrı'dan emir için mağfiret dilerim ey hanımım. Allah şeytanı kahretsin. Nasıl olur da kadınlar kendi aralarında sevişir? Ama sen hiç değilse emirin hangi temele dayanarak bu kuşkuya düştüğünü bana söyleyebilir misin, diye haykırdım. Bana şu yanıtı verdi. Bir gün evimdeki hamamda yıkandıktan sonra yatağıma uzanmışken kendimi süslenmemle uğraşsın ve saçlarımı tarasın diye şu gördüğün gözde kölenin ellerine teslim etmiştim. Sıcak boğucuydu ve kölem bana serinlik vermek üzere omuzlarımı ve göğüslerimi örten havluları aşağı kaydırmıştı. Saçlarımın örgülerini düzenliyordu. Bu işi bitirince yüzüme baktı ve beni o halimle güzel bularak boynumu kollarıyla sardı ve ''Ey hanımım, seni şu davranışımla yaptığımdan daha çok sevmek için erkek olmak isterdim.'' diyerek yanağımdan öptü. Ve binlerce sevimli oyunlarla beni eğlendirmeye çalıştı bu hoş kız. İşte tam o sırada Emir içeri girdi, ikimize doğru garip bir bakış fırlattı ve sert bir şekilde evi terk edip birkaç dakika sonra üzerinde şu sözlerin çiziktirildiği bir mektup gönderdi. Aşk ancak başkasıyla paylaşılmadığı zaman mutluluk sağlar. ve o günden sonra onu bir daha göremedim ve bana haberlerini ulaştırmak istemedi ya İbnül Mansur. Bunu duyunca kendisine ama aranızda bir nikah sözleşmesiyle birleşmiştiniz değil mi diye sordum. O da bir sözleşmenin yararı ne? Biz kadıyı ve tanıkları işe karıştırmadan kendi irademizle birleşmiştik diye yanıt verdi. Ona öyleyse ey hanımım eğer bana izin verirsen ben sırf iki seçkin yaratığın yeniden bir araya geldiklerini görme zevki uğruna ikiniz arasında bir birleşme çizgisi oluşturayım dedim. O da bizi senin yoluna çıkaran Tanrı'ya şükürler olsun. Ey değerli şeyh bu iyiliğin değerini bilmeyecek unutkan birine yardımda bulunacağımı sanma. Şimdi kendi elimle Emir Cübayr'a yazacağım bir mektubu ona verip kendinde açıklamalar yapmaya gayret edersen belki aklını başına toplar diye haykırdı. Sonra da gözdesine benim ince kızım bana hokka kalem ve bir tabaka kağıt getir dedi. Kız ona bunları getirdi ve Sid Bedir şu mektubu yazdı. Sevgilim, neden ayrılık bunca uzun sürdü? Bilmez misin ki ayrılık acısı gözlerimden uykuyu kovar ve hayalin rüyamda görünse de artık tanınmaz olur. O denli değişmiştir. Söyle sana yalvarırım, benim hakkımda kötü konuşanlara niçin kapını açık tuttun? Ayağa kalk, üzerinden kötü düşüncelerin tozunu silkele ve gecikmeksizin bana dön. Bizim barıştığımızı gören gün bizim için şenlik günü olacaktır. Bu mektubu yazmayı bitirince onu katlayıp bana verdi. Anlatısının burasında Şehrazat sabah olduğunu görerek yavaşça susmuş.